Fikir Turu'nun 29 Mart 2024 tarihli Rusya-Ukrayna Savaşı, Ateşkes'e ne kadar yakınız? Başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan, doçent doktor Sinem Ünaldılar. Seslendiren, Nalan Güreş Demirel. 22 Mart günü Moskova'da korkunç bir terör saldırısı düzenlendi. Bir konser salonuna giren 4 kişi seyircilere rastgele ateş açtı ve 143 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırıyı IŞİD üstlendi ama Rus yetkililer saldırının sorumlusu olarak Ukrayna'yı işaret etmeye başladılar. Putin açıklamasında saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken yakalandıklarını ve orada kendilerine bir sınır geçiş alanı yaratıldığını iddia etti. Ancak buna bir kanıt göstermedi. Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girmişken, ateşkes ihtimalleri de masadayken bu saldırı ve Rusya'nın sonrasındaki tavrının sürece etkisi merak konusu. Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası ilişkilerin dönüm noktalarından biri oldu. Uluslararası sistemde geçiş döneminin başlamasına neden olan savaş, Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş olmaktan öte, demokrasilerle otoriter rejimler arasında bir mücadele alanı yarattı. Bu açıdan savaşın kaybedilmesi, Batı ittifakı açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Savaşın başlangıcında Rusya'nın kısa sürede Kiev'i ele geçirmesi beklenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uluslararası kamuoyundan aldığı destek, batılı müttefiklerin sağladığı ekonomik ve mühimmat yardımı Ukrayna'nın uzun süren direnişini de beraberinde getirdi. Bununla birlikte uzun süren yıpratma savaşının sonunda Rusya'nın sahada üstünlük sağladığı, savunma pozisyonunu güçlendirdiği ve kendisine tutunma hakkı yakalamayı başardığı bir noktadayız. Savaşın ne zaman biteceği sorusununsa henüz net bir cevabı yok. Ancak pek çok faktör bu senenin belirleyici bir yıl olduğunu gösterir nitelikte. Trump'ın olası başkanlığı dönüm noktası olacak. Öncelikle seçimlere kadar bir ateşkes sağlanmazsa, ABD seçimlerinin savaşın gidişatı açısından belirleyici bir rol oynayacağı açık. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'den destek almakta zorlandığı bir gerçek. Biden, Ukrayna'ya destek için istenen 60 milyar dolarlık ilave yardımı henüz Kongre'den geçirmeyi başaramadı. Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yardım paketini geçirmemesi, savaşın sahada Rusya'nın lehine dönmesine neden oluyor. Her ne kadar ABD hükümeti 300 milyon dolarlık acil destek paketi açıklamış olsa da bu miktar uzun süre dayanacak gibi değil. Kamuoyu yoklamaları ABD'de Kasım seçimlerini Trump'ın kazanacağını gösteriyor. İktidara geldiğinde Trump'ın kararının Ukrayna savaşını bitirmek yönünde olacağı açık. Zira Trump'ın seçilmesi sadece Ukrayna savaşının gidişatı açısından değil, transatlantik ilişkilerin geleceği açısından da zor bir durum yaratacak. NATO müttefikleri Trump'ın ikinci döneminde dayanışma adına zor bir sınav verecekler. Trump, NATO içerisinde savunma harcamalarının üyeler tarafından arttırılmamasının önemli bir problem olduğunu söylüyor. Hatta geçmiş dönemde harcamalar arttırılmazsa müttefikleri savunmayabileceği tehditlerinde de bulunmuştu. Dolayısıyla Trump liderliğinde savaşın külfetine dayanan bir ABD tablosu çizmek imkansız. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçen hafta Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı verdiği mücadeleyi finanse etmeyeceğini söyleyerek açıktan desteklediği başkanın niyetini de belirtmiş oldu. Trump, bir önceki dönemde de transatlantik ruhu zedeleyen pek çok hamleye imza atmıştı. Yeniden seçilmesi NATO'nun geleceği açısından sorunlu olacak. Avrupa'nın aklı karışık. Avrupalı partnerlerin durumuna gelince, Avrupa'da Ukrayna savaşı konusunda ciddi fikir ayrılıkları baş göstermiş durumda. Savaşın başında dayanışma içerisinde olan Transatlantik İttifak, savaşın getirdiği ekonomik yükle yorgun düştü. Bu durumu en çok Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad grubunun serzenişinde ve bu grubun öne çıkan ismi popüler siyasi figür Viktor Orban'ın açıklamalarında görmek mümkün. Orban, savaşın ekonomik külfetinden yorulduklarını belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitirilip ateşkesin sağlanması gerektiği açıklamaları yapıyor. Bu açıklamalarda doğruluk payı var. Doğu Avrupa, Ukraynalı mülteciler konusunda zorlanıyor. Rus ekonomisi dayanıyor. Savaşın ekonomik olarak en çok yorduğu aktörse şüphesiz Avrupa oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda Rus ekonomisi Batı'nın istediği kadar yıpranmadı. Hatta IMF 2024 büyüme tahminini %1,1'den %2,6'ya yükselterek Rus ekonomisinin dayanıklılığının altını çizdi. IMF rakamlarına göre Rus ekonomisinin büyümesi 2024 yılında da devam edecek. Rus ekonomisinin bu kadar dayanmasının arkasında Çin ve Hindistan gibi önemli aktörler olduğunu belirtmek gerekir. Öncelikle Rusya, Çin ve Hindistan'a ham petrol satarak enerji arzı konusundaki sorununu çözmeye çalıştı. Bununla beraber 2023 yılı itibariyle 10 milyar dolarlık silah ve mühimmat aldı. Bu açıdan Rusya ekonomide ve tedarikte yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı. Burada Türkiye'nin de zaman zaman AB'li partnerleri tarafından suçlandığının altını çizmek gerekir. Uygulanan yaptırımlara katılmamasının yanı sıra Türkiye üzerinden Rusya ile ticarete devam eden Avrupa kökenli şirketler AB'nin tepkisini çekiyor. Ancak yaptırımlar konusunda kendi üyelerini kontrol etmekte zorlanan AB'nin tepkileri de Türkiye açısından bir anlam ifade etmiyor. Avrupa her alanda zorlanıyor. AB'nin yıpranmasına neden olan sadece Rusya'ya uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlar değil, aynı zamanda yaşadığı enerji krizi de AB'yi ekonomik olarak oldukça zorladı. Savaş süresince kapatılan fabrikaları, yaşanan ekonomik durgunluğu ve enerji tedarik sürecinde yaşanan zor günleri unutmamak gerekir. Bu zorluklar AB'yi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ortak politikalar geliştirmek ve yeşil mutabakat çerçevesinde daha çok çalışmak için motive etse de günün sonunda enerji tedariki AB açısından maliyetli hale geldi. Özellikle AB'den alınan LNG'nin yüksek maliyetli olması savaşın ekonomik açıdan kaybedeninin AB olduğu argümanlarını beraberinde getirdi. Ekonomiden daha sorumlu alansa dış güvenlik ve savunma politikalarında dayanışma içinde hareket edebilmek. Rusya'nın yakın bir güvenlik tehdidi yaratması, AB'nin çok zorlandığı bu alanda tarihsel bir dayanışma göstermesini sağlamıştı. Almanya bir türlü arttırmadığı savunma harcamalarını arttırıp mühimmat desteğinde bulunurken, AB tarihinde ilk defa üçüncü bir ülkeye Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisini savunması için fon oluşturup yardım göndermişti. Mart başında bu fonun 5 milyar avro daha arttırılmasına karar verildi. Doğu Avrupa'nın özellikle de Orban'ın direnmesine rağmen 54 milyar dolarlık son ekonomik destek paketinin kabul edilmesini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak gelinen son noktada dayanışma ruhunda eksilme ile birlikte üyelerin yaklaşımlarında da farklılıklar ağır basıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın kaybedilemeyecek bir savaş olduğu, gerekirse asker gönderebileceği açıklamalarını yaparken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'ya asker yollama seçeneğinin mümkün olmadığının altını çizdi. Kaldı ki asker göndermek riskli ve üzerinde uzunca düşünülmesi gereken bir konu. Bununla birlikte uzayan savaş, hiç bitmeyen mühimmat talebi, artan bütçeler AB liderlerinin kararlılığını sarsıyor ya da en azından bir an önce ateşkes olması gerektiği söylemlerini artırıyor. Avrupa açısından savaşın sürdürülebilirliği gittikçe zorlaşıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Açıklamalarını yapsa da Avrupa'nın kararsız ve kafası karışık tutumu gözden kaçmıyor. Türkiye'nin rolü. Türkiye uzun süredir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Ama batılı müttefiklerle Rusya arasında denge kurmak kolay değil. Özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Türkiye'nin katılmıyor olması AB'nin sıklıkla eleştirdiği konu başlıklarından olmaya devam ediyor. Denge politikasını uygulamanın zorlaştığı ve Rusya-Ukrayna savaşının dinamiklerinin giderek değiştiği ve Avrupa'yı da kendi içerisinde bölmeye başladığı bir dönemde Türkiye'nin 2 yıl önce oynadığı arabuluculuk rolünü bu dönemde tekrar üstlenmesi zor olabilir. Bütün bu koşullara Rusya ile enerji konusunda artan işbirliği ve ticaret hacmini de eklemek gerekir. Bununla birlikte sözü edilen zorluklara rağmen tahıl koridorunu açma konusunda devam eden gayret ve girişimleri de Türkiye'nin zorluklara karşın arabuluculuk rolünde kararlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Karadeniz güvenliği açısından da önemli rol oynadığını vurgulamak gerekir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya, Türkiye ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin sağlanması amacıyla öneriler içeren mektuplar göndermesi bu açıdan mühim. Ticaretin devamı, gıda akışının güvence altına alınması ve gemilerin korunması gibi temel prensiplerin korunması ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından Türkiye'ye hala önemli görevler düşüyor. kırmızı çizgiler. Arabuluculuk rolünün ateşkes ve barış süreçlerinde gerekli olmaya devam edeceği açık. Tarafları diyaloğa ve yöneltme çabası da önem taşıyor. Ancak olası bir ateşkes için tarafların kırmızı çizgileri konusunda ikna edilmeleri gerekiyor. Zira Putin, ateşkesin karşı tarafın silahlanmasına olanak sağlamak için değil, samimi bir barış inşası için düşünülebileceğini söyledi. Bu çerçevede Macron'un Paris Olimpiyatları boyunca ateşkes talebi Moskova tarafından kabul edilecek gibi görülmüyor. Putin bu vesileyle karşı tarafın cephanesinin bittiğinin farkında olduklarının da altını çiziyor. Görünen o ki kısa zamanda bir ateşkes ihtimali hala uzak. Ancak savaş pek çok açıdan sınırlarına da dayanmış görünüyor. Umut edelim ki ateşkes için bir umut olsun. Daha fazla sivil kaybı ve yerinden edilmiş insan olmadan bir an önce barış hakkında konuşmaya başlayabilelim.